Ayrım 22. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 309. İlk gençlik yılları, yetişme dönemi. Zalım kader tebdilimizi şaşırttı. Habe verdi, dalımıza deşirtti. Yardım etti. Yozgat'ın yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Kırık Soku'da yaklaşık 5-6 yıl kalan Ertaş ailesi, Muharrem Usta'nın askerden dönüşü sonrasında yeniden göç yollarına düşer. Onları göç yollarını ve bitip tükenmek bilmeyen gurbetlere salan geçim derdi, yaşam mücadelesidir yine. Bu kez göç, Yozgat'a bağlı Yerköy'edir. Böylelikle bir sürede Yerköy'ü yurt tutarlar. Çocuklar serpilmiş, birer birer gençliğe doğru adım atmaya başlamışlardır. Artık belirli bir çağa gelmiş olan Necaettin ve Neşet, babalarının yanında profesyonel müzik ortamlarına katılarak ona destek olmaya başlamışlardır. Düğünlerde Muharrem Usta saz çalarken Necaettin keman, Neşet de darbuka çalmaya başlar. Yerköy'de kaldıkları süre boyunca iş ortamında darbuka çalmasının gereğini Neşet Ertaş şöyle anlatmaktadır. Askerlik dönüşü babam abime keman aldı. Yerköy'de şehir içindeki düğünlerde tam çalgı istenirdi. Tam çalgı, sazın dışında cümbüş, keman ve darbukadan oluşurdu. Abim keman, ben de onların yanında darbuka çalardım. Biz de böylece tam çalgı olduk. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Ertaş, ailenin geçimine destek vermek ve işe yaramak adına profesyonelliğe adımını darbuka ile atsa da, onun gönlü çocukluktan beri hep aşkla bağlanıp gizliden gizliye öğrendiği ve artık epeyce yol kat ettiği sazdadır. Sanatsal biçimlenme ve etkilenmeler. Neşet Ertaş'ın çocukluktan ilk gençliğe adım attığı yıllarda, Türkiye'de Ankaralı Bayram Aracı, doğum tarihi 1920 rüzgarı esmekte ve onun sazda yarattığı tarz ve çalış tavrı adeta ortalığı kasıp kavurmaktadır. Aracı, Orta Anadolu saz çalıp söyleme geleneği içerisinde yetişmiş, sazın geniş kitlelerce tanınıp sevilmesi, yaygınlaşmasında ve Cumhuriyet döneminde sazda virtüözitenin gelişmesinde ilk örnek sayılabilecek önemli bir simadır. Kendine özgü tavrıyla dönemin en ünlü icracısı olan Bayram Aracı, daha sonra 1940'lı yıllardan başlayarak radyoda, yurttan sesler icralarında bulunup sesini duyurmakla kalmamış, büyük gazinoların kıyasıya rekabet ettikleri bu dönemde ünlü az solistlere karşı sazıyla tek başına az solist olarak sahneye çıkıp tıpkı fırtına gibi esmiş bir halk kahramanıdır. Aracının yarattığı ustalık halk sanatkarları yanında radyo saz sanatçılarını da derinden etkilemiştir. Bu öyle bir etkidir ki kendi tavrı içerisinde yine kendine özgü seslendirdiği türküleri uzun yıllar boyunca yalnızca halk arasında değil, aynı zamanda radyo sanatçılarınca da benimsenerek seslendirilmiştir. Bayram Aracı'nın plaklardan, radyodan yayılan sesi yanında özellikle hareketli havalarda sergilediği kıvrak mızrap tarzı, düğüncü abdallar arasında kısa sürede benimsenmiş, Muharrem Ertaş kuşağı ardından gelen Hacı Taşan'dan başlayarak Çekiç Ali ve sonraki hemen herkes üzerinde etkili olmuştur. Bayram Aracı'nın yurt çapında saz çalanlar ve hatta profesyonel ustalar arasında yarattığı bu etkiyi, Bayram Aracı Türkiye'deki sazcıların hepsini etkilemişti, ben dahil. Bayram Aracı'yı duyup da ondan etkilenmeyen hiçbir bağlamacı tahmin etmiyorum, sözleriyle belirten Neşet Ertaş da, gençliğe doğru adım attığı o yıllarda Bayram Aracı tavrı ve ezgilerini benimsemiş, kendi tarzı içerisinde Bayram Aracı mızrabını ve tavrını da katmıştır. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Öyle ki bu güçlü etki sonrası babasından görüp öğrendiği la karar pozisyonda çalan Neşet Ertaş, zaman içerisinde tamamen re karar çalmaya başlamıştır. Bayram Aracı'nın okuduğu eserlerin bazılarının içerisinde sokak jargonundan gelen kimi argo sözler, betimlemeler de bulunmaktadır. Ankara müzik kültürü içerisinde erkek erkeğe yapılan ve kimi zaman kadın oynatılarak oturak alemlerinden sızan bu tarz, Aracı ile gün yüzüne çıkmıştır. Döneminde Aracı'dan etkilenenlerle daha sonraki kuşaklar arasında ilgi gören ve pavyon sahnelerine taşınan bu tarz, günümüzde Ankaralı takma adıyla ortaya çıkan ve Ankara pavyonlarının yoz havasını canlandırmaya çalışan, bu uğurda sokak ağzı her türlü deyim yanında müstehcen hatta küfürlü sözcükleri bile kullanan çalgıcıların çığırından çıkmış yoz müziklerinin öncüsü sayılabilir. İlk başlarda aracının okuduğu eserlere yönelen Ertaş, Ankara'da pavyonlarda müzik yaptığı dönemlerde arada sırada ortam gereği bunlardan birkaçını seslendirmiş, ancak hem yaşam kültürü hem de gelenek görenek, terbiye ve inancına uymayan bu tarzdan kısa süre sonra uzaklaşmıştır. Ancak o bıraksa da Ankara pavyonlarında sürüp gelen ve zamanla buralardan çıkıp müzik albümlerine, TV programlarına ve farklı nitelikteki sahnelere taşınan bu yöz akımın temsilcileri, Orta Anadolu müziğinin simgesi olan Neşet Ertaş'ın müziğini de alabildiğine istismar edeceklerdir. Neşet Ertaş, Bayram Aracı'dan sonra bir de Ahmet Gazi Ayhan'ın çalıp söyleyişinden ve türkülerinden etkilenir. Daha çok derlemeler yapan, bunun yanında kişisel ürünleri de bulunan Ahmet Gazi Ayhan'ın eserlerini benimseyerek kendine katar. Bayram Aracı kuşağından olup gerek çağdaşı gerekse kendinden sonraki kuşakları etkilemiş halk kahramanlarından bir diğeri de Tercanlı Aşık Davut Sulari'dir. Doğum tarihi 1925. Sazında Aracı'dan izler taşıyan, gezgin ozan geleneğinin güçlü temsilcisi Sulari'nin sazın sevilmesi, yaygınlaşması ve yeni bir çalış tarzına bürünmesine önemli katkıları olmuştur. Özellikle biçimlenmesinde büyük katkı sağladığı Anadolu Alevi Bektaşi müzik geleneği içerisinde saz çalmada yarattığı güçlü etkiyle özgün bir yeri bulunan Sulari'nin mızrabı, çalış tavrı, birbirinden değerli eserleri yanında kendine özgü sesi ve hançeresi de Cumhuriyet döneminde özellikle ses alanında gelişen artistik ses ustalığının ilk örneği sayılabilir. Ertaş daha sonra tanıdığı Sulari'nin sazı, sesi ve hançeresini de sevip etkilenerek müziğine ondan da esintiler ekleyecek, ancak birkaç örnek dışında eserlerini okumaya yönelmeyecektir. Ertaş'ın Sulari ile ilgili düşünceleri de hem babasının hem de babasından kendine geçen anlayışın izlerini taşımaktadır. Biz genelde aşık olanları dinlerdik. Babamın haricinde, işte bizlerin haricinde benim dinlediğim aşıklardı. Aşıklardan da elbette ki Davut Sulari'yi, ondan esinlenen Mahzuni'yi, bir de Aşık Veysel'i sever dinlerdim. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Aşık yürekli Ertaş, Aşık Mahzuni'yi sanat yaşamının başlarında tanır. Ona göre Mahzuni, aşkı bilen tam bir aşıktır. Uzun süre kendisiyle yakın çizgide olan Mahzuni'nin aşıklığında belli bir zaman sonra siyasi fikirler daha öne çıkar. Ertaş'ın bu durumla ilgili yorumu şöyledir. Bizim görüşümüzün dışında siyasi durumlara takıldı o. Takılınca tabii aşk gönüllendi ondan. Biraz soğudu. Benim için bir kusur değil. Kendi nasıl biliyorsa kişi öyle yapabilir. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Aşk denen yüce denizin içine dalmış bu aşk gönüllü ki, yürek belli bir zaman sonra tanışırlar ve dostlukları yaşamlarının sonuna kadar sürer. Neşet Ertaş aşıklardan bir de adı genç Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş Aşık Veysel'i sever. Veysel'in sadelik içerisinde akıp giden müziğinden, derin anlamlar ve anlatımlar içeren şiirlerinden etkilenir Ertaş. Onunla ilgili düşüncelerini de şöyle açıklar. Aşık Veysel'imizin sözlerine de saygım var. Açıkça, anlaşılır şekilde söylediği için, Farsça veya üstü kapalı söylemediği için. Sözleri herkesin anlayacağı dildendir. Onun için ben Aşık Veysel'imize saygı duyarım. O yıllarda ün kazanan bir başka usta da Ürgüplü Refik Başaran'dır. Ertaş Refik Başaran için o da Bayram Aracı'nın etkisiyle ekmek yedi. Zekeriya Bozdağ'da. Bizim için Türkiye genelinde iki sazcı vardır. Biri Bayram Aracı, biri de Ahmet Gazi Ayhan. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Bu iki ustanın mızrap ve tavrını da kendisine katan Ertaş, böylelikle artık çok daha ustalıklı bir şekilde çalmakta, bir yandan saz çalıp türküler söylerken, diğer yandan da kendi türkülerini de havalandırmayı sürdürmektedir. Göçlerle süren yaşam, göçeklik, cümbüş ve keman çalma. Yerköy'de yaklaşık 4-5 yıl kadar kalan Ertaş ailesi için hayatın döngüsü bir kez daha kendini tamamlamış ve göç yeniden kapıya dayanmıştır. Bu kez de Yerköy'den Kırıkkale'ye göçerler. Kırıkkale'ye geldiklerinde yaygın şöhreti nedeniyle Muharrem Usta kısa zamanda düğünlerin bir numaralı ismi durumuna gelir. İş sıkıntısı çekmez. Çünkü o, iyi sanatkar olmanın yanında düğünlerin yapısını ve düğüncülüğün gereklerini iyi bilmekte ve en iyi şekilde yerine getirmektedir. Yakın dönem öncesi değişmeye başlayan düğünlerin eski dönemlerdeki karakteri ve o düğünlerde Muharrem Usta'nın takındığı tavırla ilgili olarak Neşet Ertaş şunları söylemektedir. Eskiden köy düğünleri ile şehir düğünleri başka olurdu. Şehir düğünleri genellikle bir akşamda cumartesileri başlar biterdi. Köy düğünleri köylerine göre değişirdi ama asgari 2 gece 3 gün olurdu. Bazı yerlerde ise 5 gün süren düğünler olurdu. Yerine ve köyüne göre değişirdi. Muharrem Usta düğüne davul zurna, keman, bağlama, cümbüş ve köçekle giderdi. Davul zurnanın vazifesi ayrı, ince sazın ayrıydı. Bir düğün kahyası olurdu ve akşam çalgıcıları alır, oda oda gezdirir, fasıl ettirirdi. İnsanlar odalara gider, oturur, babam da çalar söyler, fasıl ederdi. Düğünün gecesi de böyle sürerdi. İçenler olursa sabaha kadar onlara çalınırdı. Çalgıcılıkta pazarlık yoktu. Çalgıcılar hep bahşiş için giderdi. Her çaldığında gönülden kopan bahşiş verilirdi. Düğüncülük, mesleki icranın sanatsal olduğu kadar ekonomik temelinde oluşturması yönünden abdallar için önemlidir. Alınan her işte kazanılmış beğeni, bir sonraki düğünün kazanılması anlamına geldiği için sorumlulukla davranıp ortamın gereğini yerine getirmek önemlidir. Muharrem Usta'nın düğün ortamına yönelik sergilediği tavır ve hizmet kültürü konusunda Neşet Ertaş'ın aktarımları da önemlidir. Muharrem Usta, ince sazın hatta o köye giden tüm grubun da başı sorumlusuydu. Onun için davulcuyu, zurnacıyı, herkesi sarhoş olmayın diye uyarırdı. Kendisi sarhoş olmazdı rahmetlik, olmayacak şekilde içerdi. Orada hizmet vermek için bulunduğunu bilirdi. Sunulan içkiyi alırdı ama hepsini içmek zorunda değildi. O masanın şerefi için bardağını kaldırıp bir yudum aldıktan sonra yere gözünün önüne bırakırdı. Ben hiç öyle sarhoş olduğunu görmedim. Baştan yarım saat, bir saat fasıl edilir, sonra köçek havalarına geçilir, köçek için oyun havaları çalınırdı. Babamın yanında zil de vardı. Bana önce oyun havalarında zille eşlik etmeyi öğretti. Ritim duygum gelişti böylece. Çalarken bazen ona zille eşlik ederdim. Oyun havaları çaldığı zaman da kalkar oynardım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Küçük Neşet, kimi zaman oynamak için kalkar, ancak zaten horlanan bir abdal için köçeklik zordur. Horlanmanın bir başka biçimini küçük yaşında köçeklik nedeniyle görür. Ama dava ekmek davasıdır ve bu nedenle yaşadığı bir zorunluluktur. Ertaş o yıllarda küçücük yüreğini burkan ve ruhunda yaralar açan bu durumu şöyle anlatır. Gittiğimiz köylerde kimse bizimle arkadaşlık etmezdi. Köyün çocukları bana köçek gözüyle bakardı. Ben de çocuktum ve utanırdım ama bu ekmek davasıydı. Rahmetlik bilirdi ama çaresizlikten mecburdu bunu öğretmeyi. Köçeklik 12 yaşımda cümbüşe başlayana kadar sürdü. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Grup içinde günden güne müziğin ritmik yönünü sindirerek kendini geliştiren Neşet Ertaş bir süre sonra cümbüşle çalmaya başlar. Rüzgarın önünde bir yaprak misali oradan oraya sürüklenen Ertaşlar için yeniden göç zamanı gelmiş, yol görünmüştür. Bir sürede Kırıkkale'de kalan Muharrem Usta son bir kez daha çocuklarını toparlayarak göç yollarına düşer. Yol Kırşehir'e doğrudur. Ömrünün geri kalan bölümünü geçirmek üzere Kırşehir'e gelip burayı yurt tutacaktır. Oğullarının da desteğiyle güçlenen müzik grubu ve İç Anadolu bölgesinin hemen her yanına yayılmış şöhreti sayesinde iş ortamında zorluk çekmezler. Öyle ki kısa süre içerisinde yörenin hemen bütün düğünlerinin çalgı işi Muharrem Ertaş ve grubuna gelir. Böylelikle ekonomik yönden de gittikçe toparlanmaya başlayan Ertaşların yaşamı düzelmeye başlamıştır. Bu yeni süreçte ele ekmek tutmaya başlayan ve tam çalgı içerisinde ilk kez Kırıkkale'de cümbüş çalan Neşet Ertaş, yüreğindeki müzik aşkıyla ağabeyinin kemanında kendi kendine keman çalmayı da öğrenir. Yaşam şiirinin bir dörtlüğünde, "Yer köyünden Kırıkkale'ye geldik. Babam saz çalarken biz cümbüş aldık. Kır şehrine varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş, çaldın," dediler. Dizeleriyle bu konuya değinen Ertaş, o günlerle ilgili olarak Kırşehir'e vardığımızda cümbüşü bırakıp 7 sene keman çaldım. Kırşehir'de cümbüş istemezlerdi. Başta saz olur, keman da ona eşlik ederdi diyerek kemana başlama gerekçesini belirtmektedir. Belli ki onu yönlendiren bir kez daha yaşam koşulları olmuştur. Ama daha 12-13 yaşlarında eline aldığı kemanda kısa süre içerisinde gösterdiği maharet, çalgıcılar arasında takdir görmekle kalmaz, halk arasında da dilden dile anlatılmaya başlanır. Böylelikle Ertaş, kemanındaki yeteneğiyle başkaca ustaların yanında da işlere gitmeye başlar. Bu yönde kendisine ilk ilgi gösteren Çekiç Ali'dir. Güçlü sazı, yanık avazı ve derlemeleriyle yörede sevilen Çekiç Ali, onu yanına alarak düğünlere götürür. Çekiç Ali, 1933 yılında Kırşehir'e bağlı Kaman Kazası Meşe Köyü'nde doğmuş. Abdallar soyundan gelen ünlü bir ustadır. Çekiç Ali, 4-5 yaşlarına geldiğinde günün büyük saz ve söz ustaları olan Yağmurlulu Yusuf, Dayısı Sarı Veli ve Muharrem Ertaş'tan etkilenerek müziğe adımını atmış, saz çalmaya başlamıştır. Daha sonra Bayram Aracı etkisiyle kendini daha da geliştirmiştir. Bayram Aracı'nın mızrabını ve tavrını genel icra tarzı içerisine ekleyen Çekiç Ali, döneminin ustalarında olduğu gibi kendi gelenekleri dışına çıkarak zaman zaman da R karar denilen pozisyonu temel alarak çalmış, böylelikle biçimlenmekte olan yeni gelişimin tetikleyicilerinden biri olmuştur. Gençlik yıllarında Kırşehir'e yerleşmiş, Kırşehir ve Kırşehir'in ilçeleri, köyleriyle çevre, il, köy, kasabaların geleneksel düğünlerinde ve çeşitli eğlencelerde saz çalıp türkü söyleyerek icra-i sanat eylemiş, kısa zamanda güzel sesi ve güçlü sazıyla halkın arasında büyük bir sevgi ve ün kazanmıştır. Çekiç Ali'nin asıl soyadı Ersan olup Çekiç rakabıdır. Askerlik görevini Çorlu'da yaptığı sırada hemşehrisi Şemsi Yastıman'la birlikte İstanbul Radyosu'na gelip Yurttan Sesler programında bir bozlak ve bir oyun havası çalıp söyleyerek TRT'ye ilk adımını atmış olan Çekiç Ali, askerlik görevini tamamlayıp Kırşehir'e dönmesinin ardından daha sonraki yıllarda Muzaffer Sarı Sözen'in çağrısı üzerine sık sık Yurttan Sesler programlarına katılmıştır. Aynı dönemlerde müzik piyasasına plak ve bant da yapmış olan Çekiç Ali, yakalandığı hastalık sonucu 13 Ağustos 1973 tarihinde çok genç yaşta bu dünyadan ayrıldığında güçlü sazı, yanık sesi ve kendine özgü tavrı ile yeri doldurulamayacak bir sanatkar olarak unutulmazlar arasına katılmıştır. Neşet Ertaş keman çalmadaki ustalığı sonrası Çekiç Ali'nin kendisini yanında düğünlere götürüp himaye etmesini ve kemanıyla ona eşlik etmesini, "Çekiç Ali beni yanına aldı. Bir sene onunla düğünlerde beraber çalıştık. O saz çalıyordu, ben keman çalıyordum." diyerek anlatmaktadır. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Çekiç Ali'ye kemanı ile eşlik eder Ertaş, ancak bir yandan da sazdaki ustalığını geliştirme ve türkü havalandırma işini sürdürmektedir. Türkü havalandırma işinde o denli yol açmıştır ki, günden güne çoğalan eserleri yavaş yavaş aşiret ustalarının dillerinde dolaşmaya, çalınıp söylenmeye başlamıştır. Bunlardan en ünlüsü daha o yıllarda havalandırdığı Acem Kızı türküsüdür. İleriki yıllarda radyodan duyulduğu andan sonra benimsenip ünü hızla Türkiye'ye yayılarak sevilecek olan bu türkünün öyküsünü Ertaş şu sözlerle anlatmaktadır. Selli Yusuf diye birisi vardı, şarap içip gezerdi. Ağzının kenarından hep ağzının suyu akar, bu yüzden ona Selli Yusuf derlerdi. Kırşehirli abdallardan o da saz çalardı. Eskiden konser demezler, tiyatro geldi, sahne yerine de şano derlerdi. Dansözler grubu gelirdi, getirenler korkularından sahneye çıkan dansözler için bu bir Türk kızı da diyemezlerdi, işte bu İran kızı, bu Acem kızı derlerdi. Bir gün bir tiyatro gelmiş, Selli Yusuf bu tiyatroya gitmiş. İşte bu Acem kızı deyip sahneye bir dansöz çıkarmışlar. Selli Yusuf kendi kendine sahnenin ne demek olduğunu da bilmiyor ya, şanova diyerek çırpınıp da şanovaya çıkınca "Eğlen şanovada kal Acem kızı" diye başlayan bu şiiri söylüyor kendi kendine. Selli Yusuf bunu başka bir havada çalardı. Ben de duydum bunu kendinden. O şiiri ben kendimce çalıp söyleyerek havalandırdım. Bu havanın doğuşu budur. Yani aslında sözleri Selli Yusuf'un, benim çaldığım hava da bana aittir. Neşet Ertaş'ın daha çocuk denecek yaşlarda ürettiği bu hava, kısa sürede aşiret ustalarının gönlüne düşüp dilden dile, telden tele yayılır. Yayılır ama Ertaş utanıp benimdir diyemediğinden ilk başlarda kimse bu türküyü onun ürettiğini bilmez. Acem kızını benimseyip ilk okuyanlardan biri Çekiç Ali'dir. Türkü TRT repertuarında da Çekiç Ali adına kayıtlıdır. Neşet Ertaş bu durumu da şu sözcüklerle anlatmaktadır. Ben o çağlarda çok utangaçtım. Üretirdim, üretirdim de bu benim havam, ben yaptım diyemezdim. Onlar benden duydu ve okudular. Çekiç Ali de bu türküyü yan yana geldiğimizde benden duydu. Ankara'ya gittiğimde Ankara Radyosu'nda benim çalıp söylediğim gibi notayı alamadılar Acem kızını. Daha sonra Çekiç Ali gelmiş, rahmetlik onun çaldığı gibi notayı almışlar. Şimdi radyoda onun çaldığı gibi Çekiç Ali'den alınma olarak geçiyor. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. O yıllarda ben ürettim diyemese de Ertaş'ın ileride daha da belirginleşecek ve ölümsüz eserler yaratacak üretici kimliğiyle eserlerine vurduğu damga öylesine kişiliklidir ki, daha başladığı ilk andan itibaren hissedilen bu öz, onun ince ruhu, hassas yüreği, eşsiz anlatımı ve benzersiz tavrının derin izleriyle kendini ortaya koyar. Kırşehir'de keman çalışındaki ustalığıyla ünlenen Neşet Ertaş, düğünlerin ve muhabbet toplantılarının aranılan siması olmuştur. Böylelikle oğullarının desteğini de alarak tüm çalgıları ile tam takım olan Muharrem Usta'nın grubu öylesine ünlenir ki, başta Kırşehir olmak üzere civar yörelerdeki düğünlerde çalıp söyleme işi çoğunlukla Muharrem Ertaş ve grubuna gelir. Bu durum ise ekmeğini yalnızca düğün çalgıcılığından sağlayan abdallar arasında huzursuzluk yaratır. Çünkü Neşet Ertaş'ın gruptaki etkisi yanında sazdaki gelişen maharetini de görerek endişeye kapılırlar. Öyle ya, her işe Muharrem Usta ve oğlu Neşet gidecekse onlar ne yapacaklar? Böylelikle ustalar, Ertaş'a baskı yaparak oradan ayrılmasını ve Ankara'ya gitmesini söylerler. Ertaş, yaşam şiirinde bu durumu şöyle dile getirir. Kır şehirinde 7 sene kalınca, düğün düzgün hepsi bize gelince, ne yapsın çalgıcı arkadaşlar yer daralınca, Ankara'ya gider yolun dediler. Kırşehir'de keman çalarak profesyonel müzik yaşamı içerisinde yol almayı sürdüren Ertaş, diğer çalgılarla da ilgilenir. Abdallar hangi müzik aletlerini çalıyorsa ben de onları çaldım diyen Ertaş için birçok çalgıyı biliyor olma ve müzik birikiminin genişlemesi yanında çalgılara özgü nitelikleri özümseyip birbiri ardına bağlantı kurabilme, çalış teknikleri ve müzikal ifadeleri birbirine aktarabilme olanağı da kazandırmıştır. Bu nedenle onun sazında görülen olağanüstü çalış dengesi, adeta davul çalıyormuş gibi sazın göğsüne sert darplar vurarak çalış tarzı, keman çalmasından kaynaklanan duygusal tınılar yanında güçlü parmak baskıları hep bu durumun yansımalıdır. Ertaş'ın çocuk denecek yaşta seslendirdiği ilk plaklarında sazda sergilediği ustalık, onun bu yolu ne kadar erken kat ettiğinin göstergesidir. Ancak onun için konunun tek eksiği, sazı o yıllarda müzik pratiğinin içine taşıyıp yeterli deneyim kazanamamasıdır. Bu nedenle daha çocukluk yıllarında ilgisini çekip tutkuyla bağlandığı ve kendi kendine çalmayı öğrenerek kısa sürede ustalık vasfına ulaştığı sazdaki mesleki deneyimini ancak Kırşehir'den ayrıldıktan sonraki süreçte sergileyebilecektir. Bu durumu, ben Kırşehir'deyken saz almadım elime. İlk defa sazımı alıp gittikten sonra dışarıdayken çalmaya başladım. Sözleriyle anlatır Ertaş'ı, böyle davranmaya yönelten atasından aldığı terbiye ve görgüdür. Bu, görgüye o kadar bağlıdır ki mesleki ortamda babasının yanında saza elini bile sürmez. Ertaş bu durumu, ben saygımdan babamın yanında hiç saz çalmazdım. Belki son zamanlarında bir ara evine konuk gittiğimde komşuların üstelemesi üzerine çalabilirdim. Yoksa babama karşı ben saz çalmazdım. Bu, bütün Türkiye'de iyi kötü bilinen bir sanatkar olduktan sonra bile böyleydi, sözleriyle anlatmaktadır. Neşet Ertaş'ın benliğinde böylesine yüce bir saygı uyandıran, edindiği görgü ve terbiyenin yanında aynı zamanda babasının arif kişiliği ve sanatının derinliğidir. Daha o yıllarda çocuk denecek yaşlarda tutkuyla bağlanır babasının sazına, avazına. Muharrem Usta'nın köy odalarında kendinden geçerek büyük bir aşk içinde söylediği, girdiği vecde haliyle yarattığı hava ve duygu yoğunluğu herkes gibi onu da derinden etkiler. Günden güne benliğini kaplayan, onu müziğin derinliklerine çeken bu anları hiç kaçırmak istemez. Babası nerede ve ne zaman sazını eline alsa onu izlemeye çalışır. Ertaş bu durumu şöyle dile getirir. Babama saz çaldırmak için evimize gelirlerdi. Ben hiç uyumaz o gece babamı dinlerdim. Hatta köyde bir başka yerde çaldırdıkları zaman da kimseye görünmeden gizlice babamı dinlerdim. Düğünlerde de gece gündüz onunlaydım. Bozlaklarını, oyun havalarını, türkülerini dinlerdim. Onun yüreğinin içinde dışında ne varsa ben böyle öğrendim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. 23. ayrımın sonu, sayfa 323.